Ayrım 7. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner. Sayfa 67. Doktorunun önerdiği ısınma hareketleri yarım saatini aldı. Fakat Johnny Fontaine'in başka şansı yoktu. Bu işe çölde başlamış, üzerinden buharlar tüten ballı ve limonlu bir çay içmek için Barstow'da durmuştu. Ve şimdi de sesini açmak için belki de 50. kez homurdanma ve uluma uygulamalarını tekrarlıyordu ki, ulusal kayıt kulelerinden birkaç blok ötede kırmızı ışıkta geçti. Los Angeles polis merkezinden motosikletli bir polis peşine takıldı. Binanın arka girişine yakın bir yerde yan yana durmak zorunda kaldılar. Phil Ornstein, ulusal kayıt kulelerinin ikinci amiri, sokak kaldırımının kenarında tek başına sigara içiyordu. Johnny gittikçe seyrelmekte olan saçlarının arasında parmaklarını gezdirdi. Yanındaki koltuktan şapkasını aldı ve arabadan dışarı çıktı. Johnny parmağıyla polisi işaret ederek bununla ilgilen dedi. Olur mu Phil'i? Anladım. Phil sigarasını söndürdü. Senin gece yarısı şovunun hemen ardından yola çıkmış olduğunu düşündük. Ambassador Hotel'de sana bir oda ayırttık. İlk kez orada kalacaksın. Odanın parası ödendi. Polis kaskını çıkarttı. Siz Johnny Fontaine'siniz öyle değil mi diye sordu. Uzun adımlarla yürümeye devam ederken Johnny adama doğru döndü, $1 milyon gülüşünü takındı, parmaklarını silah şekline sokarak havaya doğru birkaç hayali atış yaptı. Polisle konuşmak için ona doğru yaklaşan Phil durdu, iç çekti ve parmaklarını saçlarının arasında dolaştırdı. ''Polis, son filminize bayıldım.'' dedi. Bu western tarzı bir şeydi ve aslında hiçbir boka yaramazdı. Sanki onun gibi birisinin iyi insanları haydutlardan kurtaracağına inanan birileri vardı da Johnny ceza makbuzu Koçalı'nın arkasına polislerin istediği imzayı attı. Polis tekrar stüdyo çalışmasına giriyorsunuz öyle mi diye sordu. Johnny deniyorum dedi. Karım sizin parçalarınızı her zaman çok beğenirdi. İşte bu yüzden New York'taki hiçbir kayıt firması onunla anlaşma imzalamıyordu. Kadınlar arasında erkekler arasında olduğundan çok daha popüler olan dünya çapındaki sanatçılar arasındaki bazı Pezzo Novanteler öyle söylüyordu. Hiçbir şarkıcı o güne kadar bunu değiştirmeyi başaramamıştı. Fakat Johnny'nin bundan daha fazla nefret ettiği şey geçmiş zamandı. Sevgiler değil, sevilmeye alışmalar. Filmlerde sorun yoktu. Daha şimdiden kendisine ait bir çekim stüdyosu ve bir Oscar ödülü artık eski karısının evinde yer alan kızının oyun odasında duruyordu, vardı. Oralarda işleri yürüten insanlar onun kendisini partiye davetsiz giren salak bir Afrika tavuğu gibi hissetmesine sebep oluyorlardı. Setlerdeki uzun bekleyişler onu inanılmaz derecede sıkıyordu ve etrafında onu bir gecelik Johnny olarak çağıran yeterince sivri zekalı vardı. O andan itibaren eğer doğru bölümü yakalayabildiyse etrafa çalım satardı fakat yine de işine devam ediyordu. Aslında kalbinin gerçekten uğruna attığı iş bu değildi. O gerçek anlamda bir aktör, dansçı, gençlerin idolü ya da hatta şarkıcı sayılmazdı. O Johnny Fontaine idi, bar şarkıcısı, iyi bir salon şarkıcısı ve eğer kendisini tam anlamıyla verirse tıpkı ulusal kayıt kuleleriyle imzaladığı kontratın kendisine tanıdığı fırsat gibi belki de o güne kadar yaşamış olanların en iyilerinden birisiydi. Belki de en iyisi. Neden olmasın? Olduğunuzu bildiğiniz insanın diğer insanların size baktıklarında gördükleriyle uyuşmaması tam bir cehennem azabıdır. Johnny bu konuda hiçbir şey söylemeyecekti. Zaten size sadık olan birisine karşı ya da onun hakkında hiçbir zaman kötü bir şey söylemezsiniz. Johnny karınızın adı ne diye sordu. Irene. Sen ve Irene daha önce hiç Vegas'a geldiniz mi? Polis kafasını olumsuz anlamda salladı. İstedik ama gelmedik. Söylediklerime inanmanız için orayı görmeniz lazım. ''Bak, tüm ay boyunca kumdaki kalede olacağım. Harikulade bir kumarhane. Eğer gelmek isterseniz sizi içeri sokabilirim.'' Polis ona teşekkür etti. Asansörle stüdyoya çıkarlarken file ''Lanet olası herif'' dedi. ''İddiaya girerim ki tüm becerini bir anda eritti ha? Eminim ki adamın bir garajı dolduracak kadar büyük bir imza koleksiyonu vardır.'' Sen iyi insanların varlığına bir adamsın Bay Fontaine. Gevşe biraz Fili, çok ciddisin. Johnny asansörün parlak çelik duvarlarında suratının yansımasını gördüğünde kendisinin de ne kadar ciddi göründüğünün farkına vardı. Şapkasını çıkarttı, saçlarını parmaklarıyla düzeltti ve şapkayı tekrar taktı. Her şey hazır mı? Fil, bir saatten uzun bir süredir bekliyoruz dedi. Söylemem gereken tek bir şey var. Beni sonuna kadar dinle, tamam mı? Johnny'nin surat ifadesinden bir şey anlamak çok zordu. Hiçbir şey söylemeden sadece onu dinlemekle yetindi. Phil Ornstein, Johnny ile 7 yıllık kontrat imzalamıştı. Berbat bir paraya anlaşmışlardı. Fakat öyle olsa bile ne çıkardı ki? Para her şey demek değildi. Johnny Fontaine'in sesinin eskisi kadar kuvvetli olduğu, onun tanınmış imajının etrafta çarpıcı bir etki yarattığı ve sonuçta tüm bunların satışları arttıracağı konularında ısrarcı davranan da Phil Ornstein'di. Senin bu çalışmada müzik yönetmeni olarak Eddie Nils'ı istediğini biliyorum ve gerçekten istediğin şey buysa tamam, bunu deneyeceğiz. Johnny asansörün dur düğmesine bastı. Son plak çalışmasında Johnny ile birlikte çalışan ve kayıtları yapan kişi Eddie Nils idi. Johnny yaşlı adamın evine gitmiş ve sesi hemen oradaki mermer zeminli koridorda kartal ve çıplak insan heykellerinin önünde sınanmadan önce oradan ayrılmamıştı. Johnny o lanet olası akustiğin üstesinden gelip yetersiz bile olsa bir şeye benziyor gibi bir görünüm sergileyince Eddie sonunda onunla çalışmayı kabullenmişti. ''Bana Eddie'nin yukarıda olmadığını mı söylüyorsun?'' Phil karnını hafifçe vurarak ''Evet, sana söylediğim şey bu.'' dedi. ''Kanayan bir ülser. Dün gece hastaneye gitmek zorunda kaldı. İyileşecek. Fakat o burada değil.'' Değil, evet. Yine de şunu belirtmeliyim. O zaten hiçbir zaman senin için düşündüğümüz bir seçenek olmamıştı. Phil, senin geri dönmen için yerine senin için kelimelerini kullanacak kadar kibardı ve bu Johnny'nin gözünden kaçmamıştı. Johnny, sen hep diğer adamı istedin dedi. Şu çocuk, trombon adam. Evet, Cy Milner. O bir çocuk değil, adam 40-45 yaşlarında. Birkaç yeni çizelge hazırlaması için onu kiralama hürriyetimizi kullandık. Milner Les Halley'in temel direklerinden birisi olmuştu. Fakat Johnny orkestradan ayrıldıktan sonra gerçekleşmişti bu. Hiç karşılaşmamışlardı. Ne zamandan beri? Dünden beri mi?
Dünden beri. O çabuk iş çıkartıyor, hızlı çalışmakta oldukça becerikli.
Çocuk becerikli birisiydi. Bense bir kerelik Johnny. Ya Eddie'nin daha önceden hazırladığı çizelgeler ne olacak?
Onları da kullanabiliriz. Her ikisi de olur.
Phil ellerini saçlarının arasında dolaştırdı. O farkında dahi olmadan diğer insanların tavırlarını tekrar eden türde birisiydi. Benim ne olduğumu zannediyorsun? Zor birisi mi? Johnny tekrar dur düğmesine bastı. Haydi ama Philly, ben bir profesyonelim. Yaşlı Say'a bir şans tanıyacağız, bir şeyler deneyeceğiz. Biraz mucize yaratıp yaratamayacağımızı göreceğiz, ne dersin?
Teşekkürler Johnny.
Her zaman Yahudilerin davranış şekillerinden hoşlanmışımdır.
Siktir git Johnny.
Ve cesaretlerine. Johnny asansörden indi ve onun istediği türden bir ses düzeneğinin kurulabileceği kadar büyük bir stüdyo olan bir ağa'ya doğru ilerledi. Kapıdan içeri büyük bir hızla girdi ve podyumdaki gri sarı saçlı adama doğru kestirme yoldan yaklaştı. Adamın üzerinde İngiliz stili bir tweed elbise ve kemik çerçeveli bir gözlük vardı. Camlardan bir tanesi arkasındaki gözü komik gösterecek kadar kalındı ki omuzları tıpkı futbol oynamış biri gibi genişti. Elinde baston olan bir adama uygun bir şey değildi. Adam sanki bir filmden fırlamış özel okul müdürü gibi görünüyordu. Johnny ve Cy Milner hiç konuşmadan birbirleriyle selamlaştılar. Johnny mikrofona doğru parmağını salladı ve Milner kafasıyla onayladı. Milner yanındaki yönetmene fısıltıyla emirleri verdi ve ardından podyuma çıktı. Müzisyenler aletlerini ellerine aldı, Milner ceketini çıkarttı, adaleli kollarını kaldırdı ve bastonunu salladı. Johnny mikrofonun hemen önündeydi ve başlamaya hazırdı. ''Haydi bakalım baylar'' dedi. Söylediği tek şey buydu. Johnny ilk notadan itibaren şarkının hakkını verdi ve orkestra, hepsi de Eddie Nielsen adamlarıydı, da hemen onun arkasında büyük bir beceriyle çaldı. Tıpkı eski günlerdeki gibiydi. Kendisini şarkı eşliğinde yüzüyormuş gibi hissetti. Bunu hala başarabiliyordu. Tıpkı bisiklete binmek gibi bir şeydi. Bitirdiklerinde içeride bulunan insanlar hafifçe alkışladılar. Milner bir tabureye oturdu. Johnny ona ne düşündüğünü sordu. Milner o an düşünmekte olduğunu ve kendisini rahat bırakmasını belirtti. Johnny ona bunu tekrarlamaları gerektiğini düşünüp düşünmediğini sordu. Milner yanıt vermedi. Sadece ayağa kalktı ve kollarını kaldırdı. Şarkıyı baştan bir kez daha aldılar. Milner tekrar yerine oturdu ve bir takım notlar almaya başladı. ''Ne yapıyorsun?'' Milner sadece kafasını sallamakla yetindi, başka bir şey söylemedi. Johnny Phil'e baktı, o da mesajı aldı ve onları kayıt odasında bir araya getirdi. Milner, orkestranın üçte ikisini azaltıyoruz dedi. Azaltmalıyız ya da belki de azaltmalıyız değil, sadece bir beyanat. Johnny sinirlendi. Bu onun en önemli parçalarında kullandığı türde bir orkestraydı ve insanlar da tam olarak bu müziği arzuluyordu. Milner mesafesini koruyup Johnny'nin sert sözlerini yutarak ifadesiz bir şekilde bekledi. Sonunda Milner file bir kağıt uzattı. Üzerinde eşyalarını toparlayıp evlerine gitmesini istediği insanların isimleri yazılıydı. Phil tek kaşını kaldırdı ve kendisini işaret etti. Milner bu işi kimin yapacağını umursamadığını belirtti. Johnny lanet olsun dedi. Ne istiyorsanız onu yapın. Ağır deri bir koltuğa oturdu. İnsanlara eşyalarını toparlamalarını söyleyen kişi Milner oldu. Johnny oturdu ve kendi seçtiği şarkı listesini gözden geçirdi. Bunu Nielsen yaptı çizelgelerde ve ardından da Milner'inkilerle karşılaştırdı. Milner hızlı not almıştı. Onun çizelgesi şapşalca karalanmış notlarla doluydu. Burada eski günleri çağrıştıran hiçbir şey yoktu. Dakikaların ardından Johnny tekrar mikrofonun arkasına geçmiş, önündeki ayaklıkta duran müzik notalarına bakıyordu. Bu seferki Milner'inkiydi. Karşısında daha önce bir kez daha kayda aldırdığı Cole Porter şarkısı vardı. Bir yandan Milner'ı öldürmek isterken, diğer yandan da içinden onu kucaklamak geçiyordu. Bu adamın hatalı olduğunu ispatlamaktan büyük bir zevk alırdı ama yine de onun haklı olması için dua etti. Johnny Fontaine'i kulüplerde seyredenler, hatta onu 10 yıl önce kayıt esnasında görenler, şu anda mikrofonun arkasında düzenli bir şekilde nefes alıp veren sakin, düşünceli adamı tanıyamazlardı. Diğer müzisyenler de yerlerini aldı. Yönetmen bir mikrofon denemesi istedi. Tam hazırlıklarını tamamlıyorlardı ki içeri bir çocuk girdi ve Bay Fontaine'in çayını nereye koyması gerektiğini sordu. Johnny bir yer işaret etti fakat konuşmadı. Yerine hafifçe çakılmıştı ve hiç kımıldamıyordu. Gözleri önündeki notalardaydı ama onlara gerçek anlamda bakmıyordu. Tüm bunlar sadece birkaç dakika sürdü. Ama Fontaine'e bu süre sanki saatlermiş gibi geldi. Diğer yandan da sanki zaman hiç geçmemiş gibiydi, gözlerini kapattı. Bu şarkıyı son kez söylediğinde sesi en az yağmur suyu kadar berraktı ve onun asıl ilgilendiği nokta bir o kadar da ilgi çekiciydi. Johnny şarkının başladığının farkına zorlukla vardı. Nefes kontrolü havuzda yaptığı egzersizlerden o kadar kuvvetlenmişti ki şarkı söylemeye başladığının dahi neredeyse farkında değildi. Yapılan hazırlıklar hem her yerde hissediliyor hem de sanki hiçbir şey yapılmamış gibi görünüyordu. İstediği yerde vurgulama yapıyor, nasıl olması gerektiğini öğrenmeye gereksinim duymadan kendi yolunda ve tarzında devam ediyordu. Mısra ardına mısra ve Johnny'nin farkında olduğu tek şey şarkıdaki o serseriydi. Onu terk eden kadın olmadan hayatta kalabileceğini hoş kelimeler ve şakalarla kendine ispatlamaya çalışan bir adam. Johnny ilk parçasını tamamladığında tam anlamıyla o serserinin yerine geçmişti. Şarkısını stüdyoda ve radyoda kendisini dinleyen kişilere elindeki viski şişesini normalde olması gerekenden çok daha hızlı bitirerek oturma odasında oturan ve onu duyan diğer insanlara söylemiyordu. Şarkıyı kendisi için söylüyor, içini delip geçecek kadar özel olan gerçekleri dile getiriyordu. Müziği gerçek anlamda işiten hiç kimsenin tüm o güzel sözlere ve kaybedilen aşkın ruh verdiği yanlış davranışlara, doğruyu yaparak sizi terk eden herkesin sarmalandığı suçluluk duygusu ve umutsuzluk için yapabileceği bir şey yoktu. Şarkı bitti. Mailer bastonu indirdi ve olumlu tarzda kafasını sallayan yönetmene baktı. Stüdyodaki herkes orkestradan çıkartılanlar da dahil alkışlamaya başladı. Miller kayıt odasına doğru yöneldi. Johnny geri adım atarak mikrofondan uzaklaştı. Etrafındaki tüm evet adamın türünde gülümseyen yüzlere göz attı. Miller kayıt odasından geri döndü ve mikrofonları tekrar düzenlemeye başladı. Hiçbir şey söylemedi. Ne kadar az konuştuğuna ve konuşunca ne kadar çok söylediğine baktığınızda adamın Sicilyalı olduğuna yemin edebilirdiniz. Johnny hayır dedi. Hepinize teşekkürler. Hem de çok. Ama hayır. Sizler harikaydınız. Fakat ben bundan daha iyisini yapabilirim. Bir kez daha deneyelim, tamam mı? Miller diğer mikrofonun yerini değiştirdi. Johnny şu 8. dizin sahi dedi. Onu Puccini gibi yorumlayabilir misin? Miller gömlek cebinden buruşturulmuş bir kağıt parçası çekip çıkarttı. Bu bir kuru temizleme kağıdına benziyordu. Sonra piyanonun önüne oturdu, birkaç nota karaladı, orkestradaki bazı adamlara kısa emirler verdi. Johnny yakın bir zaman içerisinde Eddie Nils ile çalışacak gibi görünmüyordu. Şarkıyı söylerken bir yerlerdeydi, uzaklaşıp bir yerlere gitmişti ve oraya tekrar gidebilirdi. Bundan tamamen emindi. Daha derine inebilir ve ardından bunu defalarca tekrarlayabilirdi. Koca bir uzun devirli plağı insanları yaşamlarından alarak daha derinlere sürükleyen şarkılarla doldurabilirdi. Şarkıları tıpkı onun şarkıcısı olduğu yıllardaki gibi Les Halley'in tarzında düzenleyerek bir araya getirebilir, tek bir farkla hepsini aynı plağa kaydettirebilir, böylece tüm şarkılar ard arda akıp gider ve en iyi caz sanatçılarının dahi o güne kadar yapmadıkları bir şeyi başarabilirdi. Phil Ornstein insanları kutlamaya devam ediyordu. Philly günün tümünü tek bir şarkı üzerine çalışarak geçirmelerinden memnun olmayacaktı. Bu çok kötüydü. Johnny Fontaine insanların ulusal kayıtların yeni eserlerini sormak için içeri girdikleri kayıt dükkanlarının kendisine gösterilmelerine hep karşı çıkardı. Aslında kişilerin sordukları onların istedikleri şarkılardı. Hatta şarkıcılardı. Miller podyuma tırmandı. Gözlüklerinden dolayı normal gözü orkestrada, büyük gözü ise Johnny'nin üzerinde gibi görünüyordu. Johnny yerini aldı ve tekrar başladı. 8 barlık bir girişle Puccini'nin hayaleti bir şekilde şarkıyı zorlayıp araladı. Johnny ciğerlerini havayla doldurdu ve doğrudan akışa geçti. 7. ayımın sonu, sayfa 74.